Merhabalar efendim. Hepinize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyoruz. Hayırlı programlar olsun niyazıyla bir irfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber tekrar gündeme irfani bir bakışla sizlere hitap etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sübeyciğim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Nasılsınız?
Elhamdülillah hocam. Allah'a hamdü sena ederiz. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah. Duacıyız. Dua iklimindeyiz.
Elhamdülillah.
Evet. Beraat kandilini idrak ettik. Adım adım Ramazan'a doğru yürüyoruz. İnşallah bu rahmet ve mağfiret ikliminde Rabbimiz hepimizi bağışlasın. Ümmet-i Muhammed'e rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun. Ve özellikle bu deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarma konusunda Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.
Amin. Amin hocam.
Zor bir süreç gerçekten.
Öyle. Gerçekten öyle.
Yani gördükçe, duydukça, karşılaştıkça hep bu acıları yüreğimize hissediyoruz. Kolay değil. Büyük bir sınavdan geçti kardeşlerimiz. Ülke olarak hep beraber ama onlar tabii daha çok ateş düştüğü yer yakıyor. Onlar bunu hissettiler. Rabbim inşallah bizi de onların hissettiklerini hissederek onlarla bu acıyı paylaşanlardan eylesin.
Amin.
Vurdum duymaz eylemesin ya. O çok önemli.
Amin inşallah. Nobran değil mi hocam?
Böyle bir... Allah korusun.
Hocam tabii Ramazan'a adım adım yaklaşıyoruz. Bir taraftan Ramazan hazırlıkları var. Hem psikolojik anlamda hem de ruhi anlamda Ramazan'a azami istifadeyi temin için nasıl bir hazırlık süreci geçirmeli? Bir de tabii işte o deprem boyutu olunca da oralara yönelik veya o bölgedeki kardeşlerimizle ilgili bu iklim aslında Ramazan şefkat ve merhamet iklimi çok güzel bir tedavi de inşallah iklim oluşturacak gibi gözüküyor.
Çok doğru, çok doğru. Efendim işte aslında bu kulluk sözleşmesi diyebileceğimiz yani bizim ta El Esbezmi'nde verdiğimiz sözü aslında bu Ramazan'dır, Kandil gecesidir, güneşin doğmasıdır. Her vakit bizi aslında hatırlatıyor. Yani bizim Allah'a Elestü bi Rabbikum hitabı mukabilinde verdiğimiz bir bela. Evet ya Rabbi diye bir sözümüz var. Ve bu sözün biz sorumlusuyuz, muhatabı olmuşuz. Bela diye mukabele etmişiz. Ve bu mukabelemizden sonra bunu ne kadar takip ediyoruz, ne kadar bağlı kalıyoruz. Aslında bence bu tür rahmet iklimleri, Ramazan mevsimleri, 3 aylar, Beraat Kandili özellikle bu iş için çok önemli bir vesile. Yani bizim o sözleşmeyi yeniden gözden geçirmek adına nerede eksiklerimiz var, nerede arızamız var ve onu hatırlamak adına. Çünkü aslında biz bir baktığımız zaman gündelik olarak da bunu ifade ediyoruz. Efendimizin lisanından öğrendiğimiz bir seyyidül istiğfar var. Bu seyyidül istiğfar kavramı içerisinde biz her gün seher vaktinde, sabah namazından önce veya da sonra o seyyidül istiğfar okurken Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente ve ene abdüke
halakteni ve ene abdüke
diye dua ederken yani ve ala ahdike ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın ona verdiğimiz ahde ve söze bağlı bulunduğumuzu ifade ederek tazelemiş oluyoruz. Aslında peygamberler de bunun için gelir.
Evet. Yani
peygamberler de ta El Esbezmi'nde verilmiş olan bu sözü yenilemek, güncellemek üzere gelmişlerdir. Hele hele peygamberimizin hayatında bunlar daha böyle kamusal alanda çokça sıkça tekrarlanmış hadiselerdir.
Hocam hatırlatmak için de diyebilir miyiz? Çünkü ya ben hiç haberim yok böyle bir sözleşmeden diyebilir miyiz?
Aynen hatırlatmak için de öyle. Hatırında olanların da unuttuklarını da hatırlatmak için böyle. Yani hiç bilmeyenlere böyle bir sözleşmeniz var. Bunu bilin diye peygamberler bunun için geliyor. Ama peygamberimizin özellikle Mekke döneminin sonunda Medine'den gelen kişilere iki dönem, birinci ve ikinci Akabe Beyatı'nda başlattığı bu sözleşmeyi hatırlatma işi Medine döneminde zaten sıklıkla tekrarlanmış. Hudeybiye'de alameleyin nas bütün insanlığa duyurulmuş. Mekke'nin fethinde erkeklerden ve kadınlardan ayrı ayrı biatler alınarak bu sözleşme hatırlanmış. Daha sonraki süreçlerde
Veda haccında
tekrar hatırlatılmış. Yani bu sözleşmeyi hatırlamaya ve hatırlatmaya ihtiyacımız var bizim. Ve işte Ramazan, Kandil ve diğer gün ve geceler. Yani ben kulum, sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Yani onun Rab bizim kul olduğumuzu hatırlamak. Bütün mesele burada.
Hocam zaman zaman Resulullah Efendimiz böyle sahabeyle otururken bana beyat etmez misiniz
diye. İşte
diyor,
onu söylüyorum. Bu kastediyorum. Evet. O beyat etmez misiniz hep bu var. Yani
sürekli bir hatırlatma var aslında.
Siz kulsunuz. O bizim Rabbimiz. Ben sizin peygamberinizim. Kitap Kur'an-ı Kerim. Kıbleniz Kabe. Siz kardeşsiniz. Bunları unutmayın. Yani birbirinize böyle bünyanın mersus diyor ya ayette, böyle kenetlenmiş duvarların birbirine kurşunla bağlanmış duvar şeyde, tuğlaları gibi kenetlenmiş vaziyette olmayı bize hatırlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aslında bu şeylerde kandil gecelerinde böyle bir hatırlatıcı özelliği var. Çünkü çok unutuyoruz. Yani insanoğlu kendi telaşından, dağdağısından, gürültüsünden, sıkıntısından o verdiği sözle ilgili kısmı unutuyor. Kendi telaşına düşüyor. Gündelik maişet derdine düşüyor. Aile problemleri var. Ne bileyim, iş sıkıntısı var. Memleketin sıkıntısı var. Veya başka bir takım iç sıkıntıları var. Bunların hepsi insanın bununla ilgili bağını koparıyor. O bağı kopunca da insanın nereye savrulacağı belli olmuyor. Onun için sık sık insanın yani kendini bağlayacak bu bağla bağlaması. Yani ben kulum, sen benim Rabbimsin ya Rabbi ve sana verdiğim benim kulluk sözüm var. Bu sözümü yerine getirmek üzere ben ahdimi yeniden tazeliyorum. Mesela şeyde bile Bismillahi Allahu Ekber diye Hacer-i Esved'i istilam ederken yine oradaki duada da aynı şeyleri tekrarlıyoruz biz. Allahümme imanen bike ve kitaben, Allahümme imanen bike ve vefaen bi ahdike ve ittiban li sünneti nebiyike ifadeleriyle, yani sana imanla, kitabına tabi olarak, Resulünün sünnetine tabi olarak ve sana verdiğimiz sözün
sözü vefa göstererek.
Vefa göstererek diye orada da ifade ediyoruz. Yani aslında Allahu Ekber diye namaza durduğumuz zaman da bunu bir kere daha tekrarlamış oluyoruz. Yani biz buna ihtiyacımız var çünkü. Yani bu aslında bir bakıma bir şey gibi, stratejik plan gibi insanın gündeminde sürekli olmalı, yenilenmeli ve güncellenmeli.
Yani zaman aslında tanzimi, değil mi hocam, böyle baktığın zaman yıllık işte Ramazan'ın gelişi. Hani hep de memnun kalıyor ki 10 gün önceden geliyor diye demişler. İşte o 10 gün önceden gelişi aslında hep bize bir o hatırlatmayı yapmak için. İnsan da hocam zaman böyle, çevresinde böyle tanzim etmeli değil mi? Yani dostların da böyle kendisine bu hatırlatmayı yapan buna, insanlar arasında
tabii
seçmeli.
Bunu unutturacak, bundan koparacak, seküler bir hayata, o ayrı o ayrı, dünya ayrı, ahiret ayrı, din ayrı, dünya ayrı diyen arkadaşlarına değil, yani biz hayatımızı dinin emirleri çerçevesinde yaşarız, yaşamalıyız diyenlerle dost olması, onların meclislerinde bulunmaya özen göstermesi, öbürleri de bir alışveriş olabilir, biz merhabası olabilir, ticari alışveriş olabilir ama dostluğu, arkadaşlığı ve sık görüşmesi bu kendi inanç çerçevesinde olanlarla daha çok olmalı. Yani camiye devamın bile bu tür bir faydası var.
Evet,
yani camiye devam eden insan o caminin cem eden özelliğinden kalplerin bütünleşmesi sonucuna ulaşıyor ve orada Allah kelamıyla, Allah'ın kelamının anlatılması ve anlaşılmasıyla gönüller bütünleşiyor. Cem oluyor. Bir tefrika mümkün mertebe girmesin diye gayret gösteriliyor orada. Ama camiye, cemaate devam etmiyorsa, cemaati tanımıyorsunuz, mahallenizdeki insanlardan haberiniz yok. Ya aynı duyguları paylaşan kimler var bu sokakta, onun bile farkında olmuyorsunuz. Yalnızlaşıyorsunuz. Yalnızlaştığınız zaman da direnciniz azalıyor. Yani hayata karşı direnciniz azalıyor. Yaşama sevinciniz azalıyor. Çünkü bu hayata bağlanmanın önemli sebeplerinden birisi bir yaşama sevinci idrak etmektir. Bir de duygularınızın paylaşıldığını görmektir. Aynı heyecanı paylaşan insanların varlığından haberdar olmaktır. Bunun için de toplumun içine girmek lazım. Yani sürekli uzlet mümkün değil ve şart da değil. Evet, bazen uzlet gerekebilir. Yani bazen işte Ramazan'ın son 10 günündeki itikaf gibi böyle bir uzlet hayatına da ihtiyacı vardır insanın ama sürekli uzlet bu İslami değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu asla tasvip etmemiş, tavsiye etmemiş.
Bir de hayata nereden bağlandığınız da mıyım hocam? Sadece ihtiyaç sahikinden bağlanıyorsanız,
evet,
ya da hazlar, zevkler sahikinden bağlanıyorsanız, doğru, o da zamanla sizi bir yalnızlaşmaya, en azından ruhunuzun ihtiyaçlarını görmediğiniz için,
evet,
bir tür fukaralığa sürüklüyor yani.
Yani o dünyevi hazların bu şeyde yürürken, otobanda yürürken, yolun sağında ve solunda görülen böyle yeşilliklerin, çiçeklerin sana verdiği bir mutluluk gibi olduğunu düşünüp, asıl hedefimizin o varmak istediğimiz...
Geçici yani.
Geçici olduğunu düşünüp, asıl hedefimizin o varmak istediğimiz yer olduğunu unutmamamız, evet, lazım. Yani yolun kenarındaki o güzelliklere takılır ve orada ya burası güzelmiş diye eğlenirsek, varacağımız yere varamayız, evet, menzilimize ulaşamayız. Yani
evet,
asıl olan menzildir. Yani koyduğumuz menzil bizim Rabbimizin rızası ve ahireti kazanma derdi olmalı.
Bir hikaye anlatırlar ya hocam. Bir hikmet ehli zatın bir tanesi, böyle bir güzel bir evin içerisinde, şu evi bir gez bakalım. Ama demiş, şu efendim elindeki çay kaşığındaki yağı, zeytinyağını dikkat ederek diye. Sakın dökme demiş bu elindeki zeytinyağını dökme diye. Gezmiş evin etrafını böyle saray gibi bir ev. Sonra bakmış hiç hakikaten yağda eksilme yok. Güzel. Nasıl demiş. Ev nasıl demiş. Demiş eve bakamadım. Çünkü bu demiş yağ dökmemem gerekiyordu. Demiş ki ya esas evi gezmek için ben sana bunu söylemiştim. Hadi bak bakalım şimdi tekrar aynı şekilde. Sonra bakmışlar ki yağ kalmamış. İşte demiş bak hayatın dengesi budur. Hem güzellikleri kaçırmayacaksın hem de elindeki yağa dikkat evet, edeceksin.
Aynen.
Yani bu noktada da gerçekten bir...
Güzel bir örnek. Evet. Hakikaten öyle. Yani aynı anda ikisini birden yapmak çok kolay değil. Yani mutlaka evet, birinden birini kaçırıyorsunuz. Ama kaçırılacak birisi varsa o dünyevi hazlar olmalıdır.
Yağ mı feda edelim hocam?
Biz güzelliği kaybetmeyelim.
Güzelliği kaybetmeyelim.
Evet, güzelliği kaybetmeyelim. İlahi güzellikleri kaybetmeyelim. O ilahi cemal tarafına olan tutkumuz devam etsin. Kulluğa olan, dostluğa olan tutkumuz devam etsin. Önemli olan o.
Evet.
Ya nasıl olsa bir şekilde bulunur yani.
Evet. Hocam Ramazan'a doğru böyle bir maddi anlamda ibadet olarak ya da teyakkuz olarak hani. Çünkü biliyoruz ki Barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligra Ramazan diye Resul Efendimiz'in ettiği dua aslında bir tür Ramazan'a tembih, hazırlık. Yani,
bir tembih, uyarı tabii.
Evet, uyarı.
Yani her insanların Ramazan son geldi, artık, evet, bu, yarın oruca niyetleniyoruz dediklerinde böyle birden şok olmaması için yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 2 ay öncesinden, Recep'in başından itibaren bu duayla psikolojik olarak tabiri caizse insanları Ramazan'a hazırlıyor. Yani Ramazan gerçekten ibadet yoğun bir atmosfer sunuyor bize. Yani İslam'ın 5 temel esasının en yoğun şekilde yaşandığı bir zaman dilim baktığınız zaman. Şimdi namaz 40 rekat namaz var normal gündelik hayatımızda. Ama Ramazan'da 150 zam yapıyoruz. 20 rekat daha teravih geliyor. 60'a çıkıyor. Oruç, farz oruç sadece Ramazan'da var. Yani diğer zamanlardaki orucun adı nafile. Yani evet, ve onun şeyi bir bakıma kopyası. Evet. Yoksa asıl olan Ramazan
oruç. 30 gün üst üste hocam.
30 gün üst üste tutuyorsunuz. Hele böyle uzun yaz günlerinde.
Şimdi tam herhalde arada bir zamana denk geliyor değil mi hocam?
Arafta bir zaman şimdi.
Arafta bir zaman şimdi.
Yani ne yaz ne kış. Hem de zaman dilimi olarak da çok uzun değil, çok kısa da değil. Evet. Sanıyorum 150 gündüzün birbirine eşit olduğu zamana denk geliyor. O manada güzel bir zaman şimdiki dönem. Gerçi Arabistan hep öyle.
Hep öyle değil mi hocam?
Arabistan'da evet, bir ekvatora yakın olduğu için orada şeyin gündüzlerin uzun olduğu zaman burası gibi çok yok. Kuzeye doğru gittikçe gündüzler ya da geceler çok uzuyor, çok kısalıyor. O ekvator civarındaki yerlerde gece gündüz farkı fazla olmuyor. Ha orada da iklim farkı fazla olmuyor tabii. Yani her zaman yaz, kış hemen hemen hiç görülmüyor gibi. Öyle bir fark var. Bizim kuzey yarımkürede ise biraz daha farklı. Dolayısıyla mesela bizim yaz Ramazanlarımız elbette çok daha uzun ve uzun sürede
o daha çok daha tatlı da oluyor değil mi hocam? Yani
kesinlikle.
Bir yani
o ilk gün biraz bir şey evet, oluyor, zorlanıyor insan alışıncaya kadar. İkinci, üçüncü günden sonra o Ramazan'ın halaveti, böyle hafif tatlı bir şeyliği, uyku veren hali evet, zaman zaman.
Bir tür esriklik gibi evet, böyle ha, değil mi
çok,
hocam?
Çok hoş evet, bir şey sunuyor insan elhamdülillah. O doğru. İşte bu hazırlık meselesi önemli. Yani psikolojik hazırlık insanın. Yani artık Ramazan geliyor. Biz Ramazan'a göre hem maddi olarak bir hazırlık yapmalıyız, hem manevi olarak da hazırlık yapmalıyız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ramazan için bir Kur'an ve oruç ayı özelliği var. İki şeye çok vurgu yapılıyor. Tabii o söylediğimiz ibadet yoğun bir mevsim olması ayrı bir konu. İşte söyledik namaz ve oruç var. Zekat da mesela evet Ramazan'da verilmesi gerekmiyor ama yani insanlar genellikle Ramazan'ı tercih ediyorlar. Niyet daha çok ecir verildiği için sadakaya ve infaka onu tercih ediyorlar ve daha çok hani planlamasını, ödeme planlamasını Ramazan'da yapıyorlar. O bakımdan Ramazan
çünkü hicri aya göre takım değil mi hocam?
Tabii yani ne zaman siz şey olmuşsanız zekat mükellefi olmuşsanız yani nisap miktarı mala bali olmuşsanız o ne zaman 354 gün üzerine geçmişse
354.
O zaman evet, zekat mükellefsiniz. İnsanlar bunu
çoğu zaman da onu
çoğu zaman bu şeye denk gelmeyebilir ama Ramazan'da onun hesabını yapıyor ve her sene Ramazan'da bu sefer evet, zekatını vermeye çalışıyor. Hac yok evet Ramazan'da ama hacca mukabil umre var. Hmm. Ramazan umresi normal hacdan sonra en değerli, en kıymetli umre nafile hac kadar bir ecri olduğu şeklinde de değerlendirmeler var. Yani dolayısıyla şey keza kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet de en çok herhalde Ramazan ikliminde insanların dilinden dökülüyor ve söyleniyordur. Dolayısıyla bu 5 temel ibadetin en yoğun şekilde yapıldığı bir zaman dilimi bu manada. Bunların hepsinin de amacı belli. hep o başta söylediğimiz Allah ile kulluk bilincini merkeze almak üzere evet. birer temrin bunlar. Evet. Yani birer mümarese. Yani biz artık hayatımızı o kulluk bilinciyle Allah'ın Rab, kendimizin kul olduğumuz bilinciyle yaşayacağız diye endekslemiş oluyoruz. Bunu endekslemiş oluyoruz. Ve onu endekslediğimiz zaman da hakikaten daha iyi insan olmaya, ihsan kıvamını yaşamaya. Çünkü oruç ihsan kıvamının en güzel şekilde idrak edildiği bir ibadettir. Yani insanların görmediği yerde orucunuzu bozamıyorsunuz.
Tabii tabii. Yani riyası en
Allah
az
beni belki. Tabii. Evet. Allah beni görüyor diyerek oruç esnasında yememeye özen gösteriyorsunuz. Gafletle olursa ayrı mesele. Yani bazen unutarak olabiliyor. Ama bunun dışında hakikaten o ihsan kıvamını insan en iyi oruçta tanıyor. Ramazan'da tanımış oluyor. Hani Allah görüyor. O yüzden bunu yapmalıyım veya yapmamalıyım demek gerekiyor ya. Evet, burada da böyle bir kıvam var. Onun için Ramazan-ı Şerif'in Recep ve Şaban ayındaki o nafile ibadetler. Mesela Şaban ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay olduğu söylenir Şaban ayı için.
Evet.
Bu da bize gösteriyor ki yani Ramazan'a hem maddi olarak hem bedeni olarak hazırlanmak adına Şaban orucuna devam etmek lazım. Özellikle ilk 2-3 günü Şaban'ın. Eyyam-ı Biz dediğimiz ise bu şehit için alan, Berat gecesinde için alan 13-14-15. Günleri ve işte Ramazan'ın sonuna doğru. Yani böyle Efendimiz zaten öyle yaparmış. Yani bir tutar, bir hafta 10 gün tutar, bir iki gün bırakır tekrar devam edermiş. Yani aşağı yukarı 20 güne yakın oruç tuttuğu şeklinde rivayetler var Efendimiz'in.
Hazreti Ayşe Validemizin şeyi var ya hocam. Öyle çok tutardı ki hiç bozmayacak zannederdik.
Gibi.
Bazen hiç tutmazdı, hiç tutmayacak zannederdik.
Yani şu Şaban ayını Şaban öyle için değerlendiriyor. Evet. Bir bakıma işte Ramazan'a da hem bedenini hem zihni hazırlamış oluyor. Bizim de böyle bir tercihte bulunmamız mümkün. Çünkü Ramazan'a pat diye girdiğimiz zaman diğer ibadetleri, yani mesela bir Kur'an dedik. Yani Kur'an-ı Kerim'i en azından Ramazan'da Müslümanların bir kere hatmetmiş olmaları me'muldür. Hı-hı. Bu beklenir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail'le ortaklaşa bir sünneti bu.
Evet, murakabe.
Mukabele.
Mukabele.
Yani birbirlerine Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okuyorlar. O güne kadar indirilmiş olan ayat-ı beyinatı Cebrail okuyor, peygamberimiz diyor. Peygamberimiz okuyor, Cebrail dinliyor. Yani bu gerçekten önemli bir gelenek oluyor sonra. Ve sünnet olarak ümmetin gündemine düşüyor. Ve işte yaklaşık 15 asırlık bir süreden beri, yani 622 miladi yılını esas alırsak, yani Medine'ye hicretini peygamberimizin, o günden bugüne kadar bu Kur'an-ı Kerim camilerde ve evlerde mukabele edilerek ya da hatmedilerek okuna geliyor. Bu tabii aslında bir de şeyi de gösteriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'in hıfz-ı emanı ile ilgili onun koruması altında olduğunu gösteren fiili bir durum aynı zamanda. Yani başka kitaplar için böyle bir şey söz konusu değil. Mesela bir Tevrat hafızı yok, bir İncil hafızı yok, bir Zebur hafızı yok. Ama Kur'an hafızları milyonlarca var. Yani ülkemizde bile 150-200 bin kadar Diyanet kayıtlarında bulunan Kur'an hafızları var. Niye? Çünkü Allah Teala diyor ki inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Yani Kur'an-ı Kerim'in inzal edicisi biziz, indiren biziz. Onun muhafızı da, koruyucusu da biziz diyor. Yani siz onun için telaş etmeyin. Yani onun kaybolması, yanlış şekilde tahrip edilmesi bu Allah'ın inayetiyle mümkün olmayacaktı. Olmamış hakikaten. Yani 18-19. Yıllarda İngilizler böyle bir hevese kapılmışlar bir zamanlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i de kendi kitapları gibi tahrif edip yanlış musaflar basmışlar. Ve Mısır'da ve bazı İslam ülkelerinde piyasaya sürmüşler bunları. Ama hafızlar o yanlışları kalemle tahsiye etmişler.
Yani atmamışlar, yine kullanmışlar.
Kullanmışlar. Yani, çünkü onlar hafızalarında kayıtlı zaten.
Evet, evet.
Oradaki yanlışı görüp tahsiye ederek düzeltmişler. Yani bu aslında o ilahi hıfz-ı emanın Allah'ın hıfzı altında, koruması altında olduğunun canlı bir derneği.
Önemli. Yani. Hocam Kur'an ve Ramazan ilişkisine tekrar devam edelim inşallah. İrfan gündemi birazdan devam edecek efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte yaklaştığımız, böyle iklimine girdiğimiz Ramazan'ı konuşuyoruz. Ramazan'da Kur'an özellikle gündemimiz olması gereken bir konu değil mi hocam? Evet, Ramazan
kesinlikle.
Aslında Kur'an ayı.
Evet, Ramazan اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ
Kur'an indirildi.
Evet. Kur'an'ın indirildiği bir ay diyor Allah Teala Hazretleri. Yani Berat gecesinde işte malum 7 kat, nici kat semadan dünya semasına bütüncül bir tam kitap olarak indirildiği ve dünya semasından da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a
peyderpey.
Evet, 27 Ramazan 610 miladi yılından itibaren 632 miladi yılına kadar 22 yılda peyderpey indirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Kur'an Ramazan'la irtibatlı olarak inişi de öyle. Peygamberimizin mukabelesi, Cebrail'le mukabelesi, hatmi ve okunması da o şekilde gelenek olmuş ve o şekilde mesnun olmuş, sünnet olmuş. Hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti haline gelmiş.
Hatta son sene, bu sene bana iki defa mukabele yaptı.
Evet, Cebrail Aleyhisselam.
Dolayısıyla iki defa mukabele yaptık. Gideceğimi düşünüyorum. Evet. Öyle bir şey de var değil mi hocam?
Tabii öyle bir rivayet de var. Hakikaten de öyle olmuş yani. Peygamber Aleyhisselam son senede iki mukabele yapmışlar. Zaten işte şeyde de veda haccı sırasında da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın malumu el yevme ekmeltu lekum dinekum ayet-i kerimesi inince zaten artık zahir oluyor. Yani bugün size dininizi ikmal ettim. Size din olarak İslam'ı seçtim. Ayet-i kerimesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesinin tamamlandığını gösteren önemli bir işaret.
Bunu da Bekir Efendimiz anlayıp gözyaşı döküyor değil mi hocam?
Yani? Evet, evet. Bütün sahabiler zaten haclarını yapmışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da çok mutlular. Sarılıyorlar, kucaklaşıyorlar. Mübarek olsun ya, elhamdülillah. Oh, dinimiz de tamamlandı, ne güzel. Biz buna şahit olduk falan diye sevinirlerken Ebu Bekir için için ağlıyor yan tarafta. Şaşırıyor ya, diyorlar. Biz
bu ihtiyar adam niye ağlıyor hatta? Değil mi hocam?
Evet, evet. Yani bu kadar herkes seviniyor, herkes kucaklaşıyor. Bu niye ağlıyor falan diye efendim soruyorlar insanlar. Ebu Bekir, ya Ebu Bekir sen niye katılmıyorsun bu sevinçlere, bu çığlıklara falan deyince, ya diyor, her kemalin bir zevali vardır. Yani dinin tamamlanması, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesinin sona erdiğini ve ömrünün itame ermek üzere olduğunu gösterir. Ben ona alıyorum diyor. Yani bu tabii bir derin anlayış, derin anlayış, idrak ya, yani firaset. Evet, gerçekten. Evet. Yani oradan bir sinyal alıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesinin tamamlanıp artık ebediyet alemine yolcu olacağı işaretini alıyor. Muhteşem bir şey. Hazreti Bekir'de böyle şeyler var. Mesela aynı şeyi Hazreti Peygamber'in vefatı sırasında da Hazreti Bekir'de görüyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği haberi duyulunca Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını çekiyor. Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum diyor. Yani onun öldüğünü kabullenemiyor bir türlü. Sonra Hazreti Bekir Efendimiz geliyor. Ayşe validemizin nezdinde Efendimizin işte örtüsünü açıyor, bakıyor. Hayatında ne güzel, ölümünde ne güzel ya Resulallah diyor. Ne kadar güzelsin.
Yani o kadar hani yufka yürekli değil mi hocam? Evet. Aslında belki en çok reaksiyonu göstermesi gereken insana kime tanete
ama bakıyoruz? Ama işte teslimiyet ve sıddıkiyet orada zaten.
Sıddıkiyet orada.
Evet. Evet. Ondan sonra dışarıya çıkıyor ki cemaate, ey cemaat, ey Müslümanlar, ey kardeşlerim diyor. Kim Muhammed'e inanıyorsa, kim Allah'a inanıyorsa o hayla yemuttur. Diridir ve asla ölmeyecektir. Kim Muhammed'e inanıyorsa haberiniz olsun ki Muhammed ölmüştür diyor.
Ondan sonra,
o arkasından da o ayet geliyor.
Yani, Muhammed
ölür veya öldürürse siz gerisin geri tekrar dinlenince mi döneceksiniz?
Evet.
Bu olmaz. Yani evet. Orada da işte Hazreti Ebubekir'in firasetini, basiretini, yüksek idrakini görüyoruz. Yani hayatın akışı içerisinde ölüm diye bir şey var. Ölümden sonra ölümü kabullenmek ve ondan sonrasında da hazırlık yapmak akıllı insanın vazifesi. Hakikaten onu da yine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz gösteriyor.
Hocam sizin tercümesini yaptığınız Lüma'da mıydı yoksa bu sufilerin halleriyle ilgili Hazreti Ebubekir'in özellikle sıddıkiyetiyle ilgili bölümde bir
Lüma'da var onun bölüm.
Evet. Öyle Lüma'da olabilir hocam. Evet. Tabiinden birisine yani niye Hazreti Ebubekir sahabenin en faziletlisi oldu? Çünkü o kalbinde ayrı bir hassa vardı. İşte o belki bağlılık, o sıddıkiyet, o efendim yani çok ibadetiyle o öne geçmedi
tabii
diyor.
Yani duyguları ve Hazreti Peygamber'e olan yakınlığı, onu anlaması, onu idraki Peygamberimizin ona gösterdiği zaten sevginin temelinde o var. Yani o baktığı zaman anlıyor. Yani mesela hicret için en iyi hazırlıkları yapan o. Yani hemen iki tane deve satın alıyor. Efendim işte bir yolcu, bir rehber buluyor.
Evet,
o rehberin öncülüğünde yola çıkıyor filan. Yani en çok ona güveniyor Peygamberimiz. Evet. Yani bu beni hakikaten canı gibi korur. Hakikaten de öyle. Yani şeyde mağaradaki o hissettiği ya. Yılan deliği, ondan sonra müşriklerin ayak sesleri, o arada Hazreti Ebubekir'in kalbinin öyle güp güp atışı, heyecanlanması.
La tahzen innallâhe mâna.
Efendimizin arkasından ise o sizin söylediğiniz ayet-i kerimeyi okuyup la tahzen innallâhe mâna, yani üzülme ya Ebubekir, Allah bizimle beraberdir şeklindeki o meayyet. Ya. Ve hafî zikri telkin edici tabiri caizse. Çok muhteşem bir şey. Dolayısıyla yani Kur'an ayında bunları düşünmek bence Kur'an'ın inişini, Kur'an'ın gelişini, Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı temessül edişini. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in şahsında canlı hale gelmiştir yani. O ahlakıyla Kur'an'ı taşıyan, Kur'an'ı yaşayan bir insandır. O yüzden Ramazan-ı Şerif'te yani belki metin olarak Kur'an-ı Kerim okumak ama bunun yanında da Hazreti Peygamber'in hayatı ile ilgili, Siratül Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili veya Fıkıh Sure ile ilgili kitaplar okuyarak hem kendimiz hem ailemiz için böyle peygamber buluşmaları, Hazreti Peygamber'i evimize konuk etmek gibi vesileler.
Zaten fiili tefsiri değil mi hocam?
Tabii.
Yani siyer.
Aynen. Ameli ve fiili tefsiri tabii. Evet. Yani Kur'an'ın uygulamasını gösteren
fıkıh bir. Fıkıh Sure de o anlama mı geliyor hocam?
Fıkıh Sure siyeretin, Peygamber Aleyhisselam'ın siyeretinin anlaşılması demek.
Evet.
Yorumlanması demek. Fıkıh Sure kitapları biraz muahhar dönemlerde yazılmıştır ama hep bu amaçla yazılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in nüzulü ile birlikte anlatıldığı için Hazreti Peygamber'in hayatı oralarda, yani Hazreti Peygamber ve Kur'an var aynı anda. Yani peygamberimizin peygamberliği, ayetlerin işi ve her ayetin hangi vesileyle nasıl indiği, nüzul sebepleri vesaire olduğu için yani bir bütün halinde Kur'an ve sünneti anlama imkanınız var. Evet. Ve onu belki bugüne taşıma imkanı da buluyorsunuz. Yani o Hazreti Peygamber'in modelinde.
Pratik örnekler olduğu için çok daha anlaşılır
kesinlikle,
oluyor.
Kesinlikle. Tabii. Yani, aynen evet. Öyle. Yani hangi olay karşısında peygamber nasıl bir tavır almış ve Kur'an nasıl bir mesaj vermiş onun üzerine. Oradan olayı daha iyi özümsüyorsunuz. Daha iyi kavruyorsunuz. Onun için Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında belki daha çokça okumak, mümkünse bir metin takibi, yani bir mealden bir metin veya tefsir de olabilir.
Tefsir daha belki
daha da faydalı olur. Güzel bir tefsir takip edilebilir. Ama ben siyeri en az bir tefsir kadar da önemsiyorum. Yani Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan, fakat onu bir kronoloji gibi değil de yani ne yapmışsa, ne yaşamışsa onların arkasındaki hikmetleri, Kur'ani hikmetleri, efendim dini hikmetleri anlatan bir siyer bilgisiyle okumanın çok daha terbiye edici.
Hatta Esbab-ı Nüzul'le okumak daha güzel
olmaz zaten mı hocam? Onu kastediyorum. Evet, yani Esbab-ı Nüzul'le beraber.
Böyle müstakil kitaplar var değil mi hocam?
Esbab-ı Nüzul kitapları var. Evet. Var. Yani onlarla beraber okumak. Siyerle birlikte bu fıkıh sirelerde bu daha çok var. Dolayısıyla oralardan okuyarak Hazreti Peygamber'i ve Kur'an'ı anlamak. Yani Ramazan aslında bunun için çok güzel bir vesile. Evet. Yani Ramazan'da insanlar şimdi, hele hele hanımlar için bu daha da kolay. Yani evde bir başka işi yoksa, gün boyu işte iftar hazırlığıyla meşgulse, zaman zaman eline bir Kur'an-ı Kerim alıp Kur'an-ı Kerim okuması, sonra Hazreti Peygamber'in fıkıh siyeresini alıp bir siyerini bir okumasını onlara özellikle tavsiye ederiz. Yani Ramazan'ın bereketinden en istifadeli çıkacak olan bu tip okumalardır. İnsanı çıkaracak olan.
Bir de midede böyle bir yani boş çok yemek demiş olmayacağı
için. Evet yani bir rahat, tatlı bir rahatla güzel
zihin
de oluyor.
Zihin aslında tam böyle rahat.
Teksif olabileceği
bir zamandır. Olabileceği bir zaman.
Belki biraz hafif uyku verebilir o okuma sırasında. Ona da çok direnmeden şöyle hafif kafasını geriye atarak insan 3-5-10 dakika. Rahmetli Ahmet Muhtar Büyüksünar Hoca öyle derdi. Yani böyle okurken çok uykunuz geldiğinde masanızın başında elinizin üstüne başınızı koyun ve direnmeyin. 3 dakika 5 dakika bir kestirin, daha dinlenmiş olarak okursunuz. Hmm. Yani inat ettiğiniz zaman o gitmez, sizi rahatsız eder ama 5 dakika kafanızı koyduğunuzda o gider. Ondan sonra daha rahat okursunuz derdi. Yani biz hocamızın bu tavsiyesini bütün kardeşlerimize öneriyoruz. Kendimiz de zaman zaman yapıyoruz.
Masa başı çok tatlı olur.
Evet, zaman zaman kendimiz de yapıyoruz. Bu da hatırlarında olsun. Yani ilahi gidip yatmasına gerek yok.
Evet.
Masanın üzerinde elini masanın üstüne koyup, başının onun üstüne koyup zaten o, bir 5 dakikalık.
Olay mahallini terk etmediği için hocam. Aynı işi yapıyor sayılır
aynen.
Yani.
Fiil devam ediyor demek.
Fiil devam ediyor demek.
Evet. İbadet devam ediyor gibi olur. Hani nasıl şeylerde var ya, kandil gecelerinde, kandil gecenin ihyasının yollarından birisi de şöyle tavsiye ederler. Yatsı namazının farzıyla sabah namazının farzını cemaatle kılmışsa bir insan o mübarek geceyi tamamını ibadetle ihya etmiş gibi ecir kazanır diye bir teşvik vardır. Aynı onun gibi yani kitabın başında otururken hafif başını koyup kestiren de uyurken de inşallah feyiz almış olur, istifade etmiş olur. Olay mahalline ayrılmadığı için sizin dediğiniz gibi devam eder ecri.
Hocam tabii okumak lazım, ibadete devam etmek lazım. Zaten oruç bizatihi ibadet kendisi.
Kesinlikle.
Bir de tabii burada belki üzerine bir şey ilave edilse böyle nurun ala nur olacak bir şey de hocam. Dile sahip olmak değil mi?
Aynen.
Yani orucu çünkü sadece yemek içmekten kesilmek gibi anlamamak gerekiyor.
Zaten işte o şeyin Gazali'nin işte avamın orucu, havassun orucu, hassül havassun orucu yani halkın orucu, seçkinlerin orucu, seçkinlerin seçkin olanların orucu şeklinde bir tasvifleri var. Yani avamın orucu diyor işte insanın yemekten içmekten ve evlilik münasebetinden uzak durması avamın orucudur diyor. Havassın seçkinlerin orucu ise diyor yani insanın bütün organlarına. Yani gözüne, kulağına, diline, dudağına, ağzına, çenesine
sahip olması.
Sahip olması onlara da oruç tutturması diyor. Yani kulağını çirkin şeyler dinlemekten, bir takım insanların hoşuna gitmeyecek gıybetlere kulak vermekten, ne bileyim hoş olmayan sesler dinlemekten uzak tutması, gözünü bu tür efendim işte kendisini meşgul edecek hiç faydası olmayan şeylere bakmaktan, internette veya yani bizim televizyonda veya başka veya dışarıda sokakta korunması yine orucun müştemilatındandır tabiri caizse. Çenesini, dilini hele hele yani haramdan zaten mutlaka koruması lazım da yani yalan, iftira gibi haram olan şeylerden, dedikodu gibi keza haramlardan ama yani boş, anlamsız, mala yani hiçbir anlamı yok, dünyaya ahirete faydası yok. Onlardan da uzak durması yine diline oruç tutturması demektir. Yani dilin imsaki, imsak çünkü orucu biz imsak diye tarif ediyoruz. Değil mi?
İmsak, imsakla başlar diyoruz değil mi hocam?
Hayır, imsak aslında bir eylem.
Evet.
İmsak tutmak demek.
Tutmak demek.
Yani biz dilimizi tutuyoruz yani.
İmsak vakti dediğimiz şey aslında
tutma vakti.
Tutma vakti. Yani
orucu tutmaya başlıyoruz.
Evet.
İşte o zamanda biz sadece ağzımızdan gireni çenemizi kapayarak değil, ağzımızdan çıkanı da, da dilimizi tutmamız lazım. Ağzımız tamam fermuar çekmemiz lazım diye bir
alışkanlık. Tıp derdi eskiden çocuklar.
Yani konuşma yok manasında. Öyle bir şey durumla dilimize ve ağzımıza da sahip olmak lazım. Yani bütün organlarımıza, bütün vücudumuza oruç tutacak bir hazırlık içerisinde. İşte aslında bu okumalar yani Kur'an-ı Kerim okuma, tefsir okuma, siyer okumaları aslında kendi şahsi hayatımızda da bize bir katkı sağlayacağı gibi aile hayatımıza, çocuklarımıza da zaman zaman bunları paylaşarak yani beğendiğini çok hoşunuza gelen çocuklar oturun bakalım ben size şunu okuyayım. Ya sen kızım ya oğlum şunu oku da hep beraber bir dinleyelim demek mesela. Yani 10 dakika öyle uzun değil.
Evet.
Oturun dinleyelim demek. Çok kalıcı olur. Yani böyle uzun uzun metinler okumak çocuklarla çok kolay değildir.
Bir de hocam genelde hani mesela akşam namazından sonra kimseyi tutamazsınız. Çünkü yemek içmek başlamıştır. Ama öncesinde iftarı beklerken her şeye müsait oluyor insanlar.
Aynen,
yani.
Aynen.
Tam bu tür bir
o zamanlarda yani. Yemekler de hazırdır. Hazırdır. Yani anne veya baba birisi çocuğum şunu okuyayım bakalım 5 dakika dese.
Çok güzel
orada
olur.
Çocuklar da hani bu ortak eyleme katılmış olmaktan haz duyarlar. Yani 8 yaşındaki çocuk onu okuyabilir. Okuduğu zaman da bak ben abimin, ablamın, annemin, babamın yanında bunu okudum. Ona da mutluluk gelir ve o dini hayata katılmış olmanın heyecanını yaşar. Ve büyüdüğünde ya ben işte küçükken bana işte sofraya oturmadan önce annem şunu okuturdu, babam bunu okuturdu, beraber okurduk falan diye. Bunlar onda sağlam bir kayıt halinde kalır.
Evet.
Ve bunlar dini hayatın şekillenmesinde çok izler
aile
bırakır.
Saadetini de pekiştiren şeyler bunlar.
Kesinlikle. İzler bırakır çocukların gönül dünyalarında. Yani o izleri bırakmak lazım. Yani hepimizin hayatında bu tip şeylerin izleri vardır. Yani işte sahura kalkışımız, sahura kalktığımızda bir iltifat görmek, aa sen de mi kalktın, aferin maşallah falan denilmesi veya baştan işte ben de kalkmak istiyorum abi beni unutmayın dediğimizde kaldırmışsak çok mutlu olur. Kaldırmamışsak kızarız, niye kaldırmadın ya işte falan gibi. Bunlar hakikaten çocukların hayatında iz bırakan şeyler. Yani unutmamak lazım. Bazen külfet gibi görüyor ama öyle değil yani.
Biz üniversitede çok hevesliydik biz böyle müezzinle imamla. Bir mahallemizin camisinde Ramazan'da müezzin başka bir yere gidecek olmuş. İmam efendi dedi ki sen dedi müezzinlik yapar mısın? Dedi. Ramazan'da müezzinlik.
Koşarak.
Yani her efendim şeyde biz açıyorduk hocam. Yani sahurdan koşa koşa gidip
yasıya kadar.
Bir gün uyuyakalmışız ezan okunurken. Bir gittim anahtar bende. şeyler, hacı amcalar, ihtiyar amcalar böyle koş koş neredesin koş koş diye böyle. Ben de mesela hiç unutmadığım bir şeydir böyle.
Tabii. Güzel, bak tatlı bir hatıra olmuş. ama işte o sorumluluğu hissetmiş
çok
olmanız
çok önemli hocam.
Önemli, ve ben
orada
şey.
Da şunu da gördüm. Tabii çok konumuz onunla ilişki değil ama dünyanın en zor işlerinden bir tanesi hocam bu imamlık ve müezzinlik.
Kesinlikle hocam.
Yani hakikaten.
Herkesin gündemindesiniz. Mahallenin herkesin, yani sizin her gün gelip açtığınızı görmez. Bir gün uyuyakalmışsınızdır, o gündem olur.
Hocam bir de vaktin tanzimi açısından da yani ilave bir şey yapamazsınız.
Kesinlikle.
Yani araları doldurmak ancak belki.
Aynen. Evet. Çok, bir de her gün değişiyor bu vakit.
Evet.
Yani dün işte 5.15'ti, yarın 5.17 oluyor, evet. 19 oluyor, 2 dakika atıyor. Onu ayarlamak çok kolay değil yani. Evet.
Hocam Hassül Havas'ın orucu nasıl peki?
Hassül Havas'ın orucuna gelince seskini, onlar kalplerine oruç tutturuyorlar.
Of.
Kalplerinde Allah'ın dışında ve, onun sevgisi dışında hiçbir şey. O tabii çok artık yani peygamberlerin, evliyaullahın, büyük zevatın seçkinler
seçkinler. Yani öyle seçkin. Bir hatta bir şey de vardı sanki. Öyle bir kalbime bir hatıra geldi, başka bir şey geldiği zaman ben gidip gusül abdest alıyorum.
Evet tabii. Yani onun orucu o zaman bozuluyor veya gusül o zaman bozuluyor. Doğru yani. Evet. O tabii çok yükseklerde bir şey. Bizim için çok hayaldi ama sonuçta kitaplara girmiş, Gazali bahsediyor. Yani esas peygamberlerin ve peygamberlere yakın salih olan zevat-ı ariflerin orucu tabii o. Onlar kalplerinde bir masiva ilgisi ve sevgisi varsa onu def etmek ve onu asla oraya bulaştırmamak için.
Ya bunun zikri bile önemli hocam. Bunun insan hiç olmazsa bir kalbinden geçirse dese ki ya ben de böyle olsam.
Böyle
dese.
Bir statü var ama evet. Bizim ona ermemiz ama hiç olmazsa olabilsek keşke.
Keşke olabilsek. Bir
ya leyt demek evet. Bile
kaldı
keşke
ki hocam, o hani ağza sahip olmak da bir müddet sonra kalbe sahip olma yetisini de geliştirecek.
Kesinlikle
yani.
Hocam. Yani evet. İnsan diline, organlarına sahip olunca kalbine de hükmetmeye başlıyor.
Evet.
Ama dilinize, elinize sahip değilseniz kalbinize hiç sahip olamıyorsunuz.
Mesela hocam şeyin muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın incitmeyeceksin, incinmeyeceksin
evet.
Diye böyle bir
evet, evet.
Hani yolun başı incitmeyeceksin, yolun sonu da
incinmeyeceksin.
Orada bir çok güzel bir tarif var. Diyor ki incitmeyeceksin, diline hakim olacaksın. İncinmeyeceksin, kalbine hakim olacaksın.
Tabii. Merhum Sami Efendi Hazretleri de öyle derdi. O şeyin yevme la yenfeu malun ve la benun ayet-i kerimesindeki illa menetallahi bir kalbin selimindeki kalbi selimi incinmeyen
ve
incitmeyen bir kalptir derdi. Ve arkasından incitmemek kolaydır, eldedir. Yani elinize, dilinize sahip olursunuz. İncitme. Ama incinmemek zordur. Yani başkalarının ham, hoyrat davranışları karşısında kalbinize sahip olup onu asla problem yapmamak o çok kolay değildir derdi. Bana sanki incitmemek daha zor gibi gelirdi. O zaman duymuştum incinmemek daha zordur diye. Hakikaten.
Çünkü sizde olup bitiyor değil mi hocam?
Tabii, yani kimse, size başlıyorsa hiç kimse fark etmiyor bile.
Fark etmiyor.
Yani siz yani o davranıştan etkilenmeyecek kadar bir olgunluk kazanmışsanız muhteşem bir şey tabii. Yani kalbinize hükmediyorsanız, kırılmıyorsanız, ya olur böyle şey ne olacak? O kendi ifade etti. Ben ondan niye alınıyorum ki diye. Ben zaten bende var bu asıflar. Doğruyu söyledi adamcağız. Neyse ya nasıl diyecekse yani. Bir çözüm bulup onu ona küsecek şekilde yorumlamamak. Hani kişilerin davranışlarıyla kişiyi aynileştirmemek diye bir şey var ya. O çok önemli bir şey.
Günaha düşmanlık, günahkâra değil yani.
Ve in asevke fekul inni beri'u mimma ta'malun diye Kur'an-ı Kerim
peygamberimize. Evet.
Yani onlar senin sözünü dinlemezlerse, sana itaat etmezlerse de ki ben sizin bu yaptıklarınızdan uzağım.
Yaptıklarınızdan sizden uzak değilim.
Sizden uzak. Minküm demiyor.
Evet.
Mimma ta'malun. Bu amellerinize bunlar katılmıyor. Bunlara bakmayın. Yani ama siz benim yan arkadaşlarımsınız, ashabımsınız, dostlarımsınız.
Evet hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
İnşallah böyle Ramazan öncesinde böyle güzel bir hazırlık olur ve biz Ramazan'a böyle coşkuyla girer.
İnşallah.
Hem kalbimize, hem elimize, hem dilimize, bütün azalarımıza tutturacağımız bir oruca muvaffak oluruz inşallah.
İnşallah. Temennimiz olur.
Allah razı olsun efendim. Efendim İrfan gündeminde bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.